Sefenya 3. bölüm 3. ayette yöneticileri kükreyen aslanlar, önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi sabaha bir şey bırakmazlar der. Yöneticileri kükreyen aslanlar gibi Tanrı şimdi ulusun önderlerinden söz eder ve yargıdan söz ettiğinizde herhangi bir ulus ya da kentin yöneticilerinden de söz edilir. Benim ülkemde insanlar seçilmek istediklerinde bizlere her zaman bizi düşüneceklerini, bize yardım edeceklerini, bizler için bir şeyler yapacağını söyler. Dünya uluslarına, özellikle de gelişmiş ülkelere bir bakın. Şimdiye kadar görebildiğim kadarıyla ne şehir düzeyinde ne de eyalet düzeyinde ya da ulusal düzeyde kimse bir şey yapamadı. Neden? Çünkü yöneticileri kükreyen aslanlardır. Sadece çok ses çıkartırlar. Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibidir der. Günümüzde kurt sözcüğünün ikinci bir anlamı daha var. Belki Rab o düşünceyi de buraya eklemiştir. Yani önderler gece gündüz çalışıyorlar ama halk için değil, kendileri için. Sabaha kadar kemikleri kemiriyorlar. Bu adamlar ele geçirebilecekleri her şeyi ele geçirmeye isteklidirler. Dr. Feinberg şöyle der. Halkın yargıçları doymak bilmez bir hırsla doluydular. Bitmeyen açlıklarıyla her şeyi silip süpürüyorlardı. Sabaha bir şey kalmıyordu. Ülkemizde bize yardım etmeye söz vererek seçilen insanların çoğu bize yardım etmek yerine sadece kendi ceplerini doldurdu. Makamlarından emekli olduklarında bu adamların çoğu zengindiler. Tanrı'nın yargıladığı şey budur. Yahuda bizimki gibi Tanrı sözünü duymuş bir ulustu. Yeruşalim hakkında söylenenler bize de uyar. Tanrı günümüzde cennetten konuşsa bizim hakkımızda aynı şeyleri söylemek zorunda kalacaktır. Sefenya 3. bölüm 4. ayette peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir. Kahinleri kutsal olanı kirletip yasayı çarpıtırlar der. Peygamberleri sorumsuzdur. Bunun anlamı Tanrı sözünü gerçekten bildirmedikleri, birkaç ayetin üzerini, ilacın üzerini şekerle kaplar gibi biraz psikolojiyle kaplamış olmalarıdır. Günümüzde bize verilen şey de bu. Yargıdan ya da günahkarların Mesih'e iman etmeleri gerektiğinden söz edilmiyor. Peygamberleri güvenilmezdir, yani sahtekardır. Bir anlamda din tacirleridir. Yine Tanrı'nın değişip değişmediğini görmek için Matta 23. bölümü okumanızı öneririm. Burada Rab İsa'nın din önderlerini reddedişini göreceksiniz. Rahipleri kutsal olanı kirletmişlerdir. Bu gerçekten korkunç. Tapınağı nasıl kirlettiler? Dünyanın kutsal olana karşı saygısını kaybetmesine neden oldular. Yaşamlarıyla tapınağa saygısızlık duyulmasına yol açmışlardır. Aynı şey ihtiyar Eli rahipken Samuel'in zamanında da gerçekleşti. İnsanlar artık dine saygı duymuyorlardı ve günümüzde insanlar kilisenin etkisini kaybettiğini bas bas bağırıyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama doğrusunu isterseniz biz onlara Tanrı için yaşayan kutsal olan bir kilise sunmadıkça kilisenin dış dünyanın saygısını hak ettiğine inanmıyorum. Burada kilise dediğimde taştan binadan söz etmiyorum. Çünkü gerçek anlamda kilise bu değildir. Kilise Mesih İsa'ya iman eden inanlılar topluluğudur. Bu inanlılar topluluğu Tanrı için yaşayan kutsal bir yaşam sunmadıkça Mesih inancı dış dünyanın saygısını asla kazanamaz. Yasayı çarpıtırlar diyor. Yani yasayı doğru bir şekilde yorumlamıyorlardı. Hatta Tanrı sözünün öğretisinin dışına çıkarak ona karşı hata ettiler. Buradaki yasa sözcüğü Tanrı sözünün tümüdür. Sefenya 3. bölüm 5. ayette ama adil Rab hala o kentte. O haksızlık etmez. Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında. Ne var ki bu yetmiyor haksızları utandırmaya der. Adil Rab hala o kentte. O haksızlık etmez. Tanrı kötülük yapmayacaktır. Halkının kötülük yaptığı an ve Tanrı için hiçbir şey yapmadığında sanki Tanrı bu tür bir şeyi onaylıyormuş gibi görünebilir. Ancak Tanrı yargısını gerçekleştirmeye niyetli olduğunu söyler. Rab kötülük yapmayacaktır ve adaletli davranacaktır. Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında. Ne var ki bu yetmiyor, haksızları utandırmaya der. Adil olmayanlar günahta yaşamaya devam ediyorlar ve bunu herkesin bilmesi onları hiç mi hiç utandırmıyor. Şimdi 6 ila 8. ayetlerde gelecek ve gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanının Sefenya'nın sözünü ettiği Rabbin büyük gününün bir resmini göreceğiz. Sefenya, Yeruşalim kentinden söz etmekten bu son günlerdeki dünyanın uluslarından söz etmeye geçmektedir. Bu Mesih'in yeryüzüne dönmesiyle sona erecek olan Armagedon'dur. Sefenya 3. bölüm 6. ayette Rab diyor ki, ulusları yok ettim, kalelerini yıktım, sokaklarını harap ettim. O sokaklardan geçen kimse yok artık. kentleri viraneye döndü. Eser kalmadı insandan. Geçmişin büyük uygarlıklarının harabelerini gezme ayrıcalığına erişmiş bir insanım. Geçenlerde Romalıların eğlence yerlerinden Ostia'nın harabelerini gezdim. Roma'dan sadece 10 kilometre uzaklıkta ama çok iyi bilinmez. Daha sonra iyi tanınacak çünkü Roma orayı restore ediyor ve turist çeken bir yer olacak. Ostia, Romalıların eğlendiği yerdi. Roma İmparatorluğu'nun en eğlenceli, her türlü ahlaksızlığın yapıldığı yerlerinden biriydi. O şehrin harabeleri arasında dururken atlı arabaların tekerlekleriyle çiğnenen Roma yollarının taşlarını görebilmek ve bu yolların bir zamanlar kalabalık ve büyük bir şehir olduğunu düşünebilmek zor. Tanrı burada onları viran edeceğim der. Los Angeles'ın, Münih'in, Paris'in viran bırakılacağına inanmak zordur. Ama bırakılabilir. Böylesine gelişmiş, büyümüş, süper kentlerin harabe halde bırakılabileceğine inanmak zordur ama bu mümkündür. Sefanya 3. bölüm 7. ayette halkım benden korkar. Ders alır bundan dedim. O zaman konutlarına dokunmaz, onları tasarladığım cezaya çarptırmazdım. Ama her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar der. Yargı uyarıları ve başlarına gelen küçük yargının onların üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı. Ve bu sonunda yeryüzüne gelecek son yargı zamanı olan Rabbin büyük gününün gerçekleşmesine neden olacaktır. Sefanya 3. bölüm 8. ayette bu yüzden bekleyin de görün diyor Rab. Ulusları yargılayacağım günü bekleyin. Ulusları toplamaya, krallıkları bir araya getirmeye, gazabımı, kızgın öfkemi üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. Üzerinde yaşadığımız bu dünya bir yargıya doğru hızla ilerlemektedir. İnsanlar buna inanmadıkları halde yargıya doğru ilerliyoruz. Rab İsa Mesih kilisesini, yani kendine inananların oluşturduğu inananlar topluluğunu almak için dünyaya döndüğünde gerçekleşecek olan yargı budur. O zaman büyük sıkıntı zamanıyla başlar ve bu dünyada krallığını kurmak için geldiğinde sona erer. O zaman tüm yargı kaldırılmış ve krallık kurulmuş olacaktır. Sefanya 3. bölümün sonlarında karanlıktan gündüze ve bizi bekleyen bereketleri görmeye geçiyoruz. Sefanya'nın kısa kitabına göre fırtına bitmiştir. Kitap yargının karanlık tehditleri ve korkunç gök gürültüsüyle başladı. Yeruşalim kentinin yargısını ele alan bu bölümün ilk kısmını okumak neredeyse korkutucu. Tanrı'nın o son günde Yeruşalim'e getirildiklerinde bütün ulusları yargılayacağı büyük sıkıntı döneminin resmine geldiğimizde korkutucu bir resimle karşılaşıyoruz. Bu aynı resim Zekeriya 14. bölüm 13. ayette de görülmektedir. Sefanya kitabında iki tür yargıyla karşılaştık. Tanrı'nın kendi halkını yargılayışı vardı ki bu her zaman ceza şeklindedir. İbraniler 12. bölüm 6. ayette çünkü o sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır der. Yani onları bir çocuğu eğittiğimiz gibi eğitmektedir. Tanrı'nın ayrıca imansız dünyayı da yargılaması gerekir. Bu kısa kitapta önümüzde olan yargının resmi bu. Sefanya kitabı bir Florida ya da Charlie kasırgası, bir Texas hortumu, Mississippi nehrinin taşması, Doğu Anadolu'daki bir kar fırtınası ve Yalova depreminin hepsinin birleşimi gibidir. Bu kitabı okurken Tanrı'nın halkından nefret ettiğini ve genel olarak insanlıktan nefret ettiğini düşünebilirsiniz. Tanrı'nın kinci, zalim ve merhametsiz olduğunu, duygusuz ve hissiz olduğunu düşünebilirsiniz ancak. Giriş bölümünde anlattığım kısa öykü, Sefanya'nın mesajını açıklayan bir öyküdür. Küçük bir çocuğu gecenin karanlığına çıkarıp evinden hızla götüren bir adamın hikayesini anlattım. Çocuğu kaçırıyormuş gibi görünüyordu. Onu başka bir adama teslim edip o adam da kızın karnına bir bıçak sürdüğünde öykümüz korkunç bir hal almıştı. Ama hikayenin tümünü duyduğunuzda adamın o küçük kızın babası olduğunu öğrendik. Kendi değerli küçük kızı bir apandisit krizi geçiriyordu ve onu kollarına alıp aceleyle hastaneye götürdü ve doktorun ellerine teslim etti. Her şey şefkatle yapılmıştı. Günümüzde büyük doktorumuzun kendisine ait olanları, sevdiklerini alıp onları ameliyat masasına yatırdığında görüyoruz. Yargıda bile Tanrı sevgidir. Tanrı kurtulmamış olanları yargılarken ya da kendisine ait olanları yargılarken sevgi doludur. Bir gün içinde yaşadığımız bu dünyanın son perdesi inecek. İnsanın küçük günü sona erecek ve kayıp insanlık için yargı günü başlayacaktır ama Tanrı kendi çocuklarına eski konumlarını verecek ve yeryüzündeyken çektiklerimizin aslında o sırada anlamadığımız bereketler olduğunu göreceğiz. Size bir başka öykü daha anlatayım. Bu gerçek bir öykü. Evinden uzakta olup yatılı okula giden ve bu hayatta zorlanan bir çocuğun öyküsü bu. Dersler zordu ve çocuk evini özlüyordu. Eve mektup yazdı. Baba, burası çok zor. Ödevler çok ağır ve yatakhane kuralları çok katı. Evi çok özlüyorum ve eve dönmek istiyorum dedi. Babası çok sert ve çok katı bir mektup yazıp orada kal ve derslerine çalış. Kafanı derslerine ver dedi. Çocuk o mektubu aldığında babamın beni artık sevdiğini düşünmüyorum. Babam beni sevseydi burada kalıp bu işkenceleri çekmeme izin vermezdi diye düşündü. Bizlere orada hayat üniversitesinde kal. Ben senin için bir yer hazırlıyorum ve aynı zamanda seni de o yer için hazırlıyorum diyen bir cennetsel babamız var. Bu Tanrı'dır. Bunu aklımıza tutarak Sefenya'nın şimdi son parçasına bakalım. Sefenya 3. bölüm 9. ayette o zaman birlikte bana yakarmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için halkların dudaklarını pak kılacağım der. Tanrı'nın uzaktaki bir amacı vardır ki buna Tanrı'nın teolojik amacı adı verilebilir. Bunu bütün bu parça boyunca göreceğiz çünkü bizler şimdi artık ışıktayız. Artık yargının karanlığında değiliz. Geceleyin başlayan Rabbin gününde değiliz. Şimdi artık güneş doğdu ve ışık insanlığın üzerine geldi. Halkların dudaklarını pak kılacağım diyor. Çok fazla kişi bu ayetin anlamının herkesin İbranice konuşacağı olduğunu düşünse de söylemek istediği şey bu değildir. Onları herkesin konuşacağı, bilinmeyen bir dille konuşturacağı anlamına da burada gelmez. Saf dudaklar ya da saf dil, Texas aksanıyla konuşulan İngilizce ya da Bayern aksanıyla konuşulan Almanca ya da Azeri aksanıyla konuşulan Türkçe'de değildir. Bazı dostlar benim biraz aksanlı konuştuğumu söylüyorlar. Ama aslında söylemek istediği şey bu değildir. Pak dil, konuşulan dilin temiz olacağı, orada hiçbir küfür işitilmeyeceği, hiçbir kaba söz duyulmayacağı, hiçbir iğrenç ve pis laf söylenmeyeceği, hiçbir dedikodu yapılamayacağı, temiz bir şekilde konuşulacağı anlamına gelir. Bir defasında birçok bakımdan çok cömert olan ama kurtulmamış bir kadın olan bir komşumuz vardı. İnsanları üzecek şekilde konuşmanın yanı sıra ağzı kimse de duymayacağım kadar da bozuktu. Kızdığı zaman insanları rahatsız edecek bir şekilde konuşur ve sesi bütün mahallede yankılanırdı. O kadar rahatsız edici bir şeydi ki bazıları onu şikayet etmek istedi. Dostum, cennette şikayet edecek kimse olmayacak çünkü herkes pak bir şekilde konuşacaktır. Cennette pak düşünceler, sözler ve davranışlar olacak. O zaman birlikte bana yakarmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için diyor. O zaman geldiğinde Tanrı'ya karşı asilik olmayacak. Cennet yaşanması çok güzel bir mahalle olacak. Hatta görkemli bir yer olacak ve orada iyi de komşularımız olacak. Sefenya 3. bölüm 10. ayette dağılmış olan, bana tapan halkım kuş ırmaklarının ötesinden bana sunuluğa getirecekler. Kutsal kitabın bu ayeti değişik şekillerde tercüme edilmiş ve onun hakkında çeşit çeşit yorumlar sunulmuştur. Bu yorumlardan bir tanesi antlaşma sandığının Etiyopya'da olduğu ve o zaman geldiğinde bir sunu olarak Yeruşalim'e getirileceğiydi. Sefenya'nın burada hiç de bunu söylemek istediğini düşünmüyorum. Diğerleri Etiyopya ya da Abissina'da yaşayan ve göçmen anlamına gelen Filistlilerin aynı kök sözcükten gelen Falashalar adlı bir kabileye dikkat çekerler. Bu kişiler köklerinin İsrail'de olduğunu ve kendilerinin İsrailliler olduklarını iddia etmektedir. Burada dua etmeye gelen halkın onlar olduğu söylenebilir. Birçok kişi bu ayetin dünyanın uluslarından iman eden kişilerin dağıtılmış İsrailleri Rabbe bir sunu olarak geri getireceklerine inanmaktadırlar. Ben bu ayetin Etiyopya'nın Milenyum Krallığına gireceği anlamına geldiğine inanmaktayım. Burada anlamamızın önemli bir şey olduğu konu var. Getirecekleri sunu Mesih'in kendisinin kurbanıdır. Yani onun kurtarışını kabul etmiş olarak geleceklerdir. Sefenya 3. bölüm 11. ayette halkım bana yaptığı bunca kötülük yüzünden utandırılmayacak o gün. Çünkü gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından. Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler der. Tanrı burada kendisinin onlara hitap edeceğini söyler. Tanrı'nın kendilerini yargıladığı şeylerden birinin kötü davranışları ve büyük ahlaksızlıklarından ötürü utanç duyma işleriydi. Ben küçükken işlenen günahlar her zaman gizli de yapılırdı ama günümüzde açık bir şekilde bunlar yapılıyor. Ama dostlarım, Tanrı'nın halkı günahla tatmin olacakları bir yere gelmeyecektir. Eğer günah içinde yaşayıp mutlu olabiliyorsanız o zaman Tanrı çocuğu olmadığınızdan emin olabilirsiniz. Kaybolan oğul domuz ağılında mutlu değildi ve babanın oğlu olduğundan eve baba dönüyorum demesi gerekti. Bu öyküyü İsa Mesih Luka 15. bölümde şöyle anlatır. Bir adamın iki oğlu vardı. Bunlardan küçüğü babasına, baba, varlığından payıma düşeni bana ver dedi. O da varlığını onların arasında böldü. Aradan çok geçmeden küçük oğul her şeyi toplayıp uzak bir ülkeye göç etti. Orada aşağılık bir yaşama dalarak neyi varsa saçtı savurdu. Elindeki her şeyin altından girip üstünden çıktıktan sonra ülkeye kırıcı bir kıtlık geldi. O da yoksulluk çekmeye başladı. Gitti ülkenin yurttaşlarından birine yanaşma oldu. Adam da onu çiftliklerindeki domuzları gütmeye saldı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmak istediyse de kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince kendi kendine babamın bir sürü emekçisinin iyice yiyip doyduktan sonra bile arta kalan ekmeği var dedi. Oysa ben burada kıtlıktan kırılıyorum. Kalkıp babama gideyim. Göğün katında ve senin önünde günah işledim baba diyeyim. Bundan böyle oğlun olmaya yaraşır biri değilim. Bana emekçilerinden biri gibi davran. Kalkıp babasının yanına vardı. O daha çok uzaktayken babası onu görüp acıdı. Koşup boynuna sarıldı, derin özlemle onu öptü. Oğul da ona, göğün katında ve senin önünde günah işledim baba dedi. Bundan böyle oğlun diye tanınmak bana yaraşmaz. Ama baba uşaklarına şöyle buyruk verdi. Çabuk olun, en seçkin giysiyi getirip ona giydirin. Parmağına yüzük takın. Ayaklarına pavuç geçirin. Besili danayı buraya getirip boğazlayın. Yiyelim, eğlenelim. Çünkü bu oğlum ölüydü, şimdi yaşıyor. Yitikti ama bulundu. Evet, kaybolan oğul domuz ağalında mutlu değildi ve babanın oğlu olduğundan eve babama dönüyorum demesi gerekti. Ve sonunda da bunu yaptı. Bu onun bir domuz olmadığını ortaya koydu. Domuzlar domuz ağıllarını severler. Ama oğullar domuz ağıllarına bayılmaz. Oğul babanın evine gitmeyi ister çünkü babanın doğasına sahiptir. Tanrı bunu burada çok açık bir şekilde bildirmektedir. Halkım bana yaptığı bunca kötülük yüzünden utandırılmayacak o gün der. Çünkü gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından. Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler. Bu alçak gönüllülerin yeryüzünü miras alacakları günden söz eder. Şu anda yeryüzüne diğer kalabalık sahip ve ona çok iyi bakmıyor. Sefenya 3. bölüm 12. ayette orada sadece benim adıma sığınan uysal ve alçak gönüllüleri bırakacağım der. Babililer Yahuda'yı esarete götürdüklerinde köleler 3 değişik seferle götürüldü. Ama hiçbir zaman halkın tümünü götürmediler. Fakirler, hastalar ve sakatlar Babil'e götürülmemişti. Kendilerini nasıl hissettiklerini tahmin edebilirsiniz. Babil'deki sürgüne bir köre olarak gitmek korkunçtu. Ama geride bırakılmak aslında daha da kötüydü. Tanrı burada hastalara ve fakirlere bakmalıyım diyordu. Kutsal kitap boyunca Rabbin sık sık bir gün fakirlere hak ettiklerinin verilmesini ve onlara doğru davranılmasını sağlayacağına söz verdiğini görmekteyiz. Günümüzde fakirlere yardım eden bir programı olan tek kişi Rab İsa Mesih'tir. Eğer fakir ve ihtiyaç içindeyseniz başvuracağınız kişi odur. O size yardım edebilir ve size yardım edebilecek kişi odur. Sefenya 3. bölüm 13. ayette İsraillilerden geride kalanlar haksızlık etmeyecek, yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak, tok karna yatacaklar ve onları korkutan olmayacaklar. İsraillilerden arta kalanlar artık haksızlık etmeyeceklerdir. Tanrı'nın her zaman arta kalan bir halkı olmuştur ve 1000 yıllık egemenlikte bu kalanlar epey büyük bir kalabalığı da oluşturacaklardır. Yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak. Bunları yapmayacakları bir günün geleceğini söylemek bunları bir zamanlar yaptıklarını gösterir. Tanrı'nın halkı bile günah işliyordu ama bu kalıcı bir durum değildir. Günah içinde yaşamaya devam edemezler. Ayakları kirlenebilir. Domuz ağılına girebilirler ama domuz ağılında kalmayacaklardır. Tok karnına yatacaklar ve onları korkutan olmayacak diyor. Bütün bunlar Tanrı'nın halkını diyara geri getireceği ve onlara diyarı vereceği zamanla ilgili bir vaattir. Bu yüzden bugün o topraklarda olup bitenlerin peygamberliğin yerine gelişi olduğunu söylemeye hazır mısınız? Onları korkutan olmayacak diyor. Onları korkutan olmayacak sözü gerçekleşti mi? Dostum İsrail'in o diyarda olduğundan beri korkutulmadığı bir dakika bile olmadı. Şimdi kralın yeryüzünde krallığını kuracağı günün tanımına geliyoruz. Sefenya 3. bölüm 14 ve 15. ayetler. Ey Siyon kızı, ezgiler söyle. Ey İsrail, haykır. Yürekten sevin, sevinçle coş. Ey Yeruşalim kızı, Rab senin cezanı kaldırdı. Kovdu düşmanlarını. İsrail'in kralı Rab seninle. Korkma artık kötülükten der. Rab İsa yeryüzüne gelecek, kötülük bastırılacak. Çünkü sular denizleri nasıl dolduruyorsa dünyada Rabbin bilgisiyle öyle dolacak der Yeşaya 11. bölüm 9. ayet. Bu peygamberliği Yeşaya peygamber yaptı. Sefenya 3. bölüm 16. ayette ise o gün Yeruşalim'e denecek ki korkma ey Siyon gevşemesin ellerin. O gün Yeruşalim'e korkma denecek. Günümüzde Yeruşalim'in korkması için pek çok neden var. Ama o gün geldiğinde korkacak hiçbir şey olmayacaktır. Ve Siyon gevşemesin ellerinden, yani Rab için çalış. 17. ayet ise harikadır. Tanrın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek. Ezgilerle coşacak der. Dostum, Tanrı'nın amacı var. Tanrı bizleri yeni bir günün ışığına çıkartmak için yargı gecesini geçirmemize izin verir. Tüm bunları ise sevgisinde dinlenebileceği günün gelmesi için yapar. Tanrı bugün sizleri ve beni seviyor. Sizi bilmiyorum ama bana olan sevgisinde dinlenip dinlenemeyeceği hakkında ciddi şüphelerim var. Benim için henüz kusursuzluğa erişmedi. Olgunluktan çok uzak görünüyor. Hatalarla dolu. Her an yoldan çıkabilir. Her an yoldan sapabilir diyebilir. Tanrı bugün sevgisinde dinlenemez ama onun benzerliğinde olacağımız gün gelecektir ve bizi ameliyat masasına yatırdıktan sonra onun benzerliğinde olduğumuzda bizleri kendisine alacaktır. Bu gerçekten çok harika ve görkemli bir resmi oluşturmaktadır. Sefenya 3. bölüm 18, 19 ve 20. ayetlerde Rab, bayramlar için çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim diyor. Bunlar sizin için ağırlık ve utançtır. Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün. Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım. Utaç içinde kaldıkları bütün ülkelerde onları yüceltip onurlandıracağım. O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim. Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak, dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım der. Bu gelecek olan ışık günüdür. İsrail ulusu için görkemli olacaktır ve kilise için de görkemli olacağını söylemek isterim. Tanrı birçoğumuzu fırına koymakta ve bizleri zorlu denemelerden geçirmektedir. Ama ben cennet hakkındaki görkemli şeyin altın sokaklar, inciden yapılmış kapılar ve Tanrı'nın bütün gözyaşlarını sileceği gerçeği olacağını düşünmüyorum. Cennet hakkındaki görkemli şey bu hayatta üzerimize koyduğu her yük, her sıkıntı için ona teşekkür edeceğimiz gerçeği olacaktır. Potada adlı harika bir şiirle programı bitirmek istiyorum. Madenden ve karanlıktan, rutubetten ve küften, ateşli fırından her bir altın tanesi gelir. Atomlarına kadar ayrılmış ve tahrip edilmiş olarak, en alçak gönüllü toza indirgenmiş olarak, ona acıyacak bir yürek bile olmadan, güvenebileceği bir tek el bile olmadan eritilmiş, çekiçle vurulup dövülmüş, bütün bunlar hiç bitmeyecekmiş gibi görünse de. Bu alevli denenmelerin her birini hak etmek için zavallı altın ne yapmıştır? Bunlardan kurtulmak merhamet olurdu. Aşağıda rutubet ve küfte kalmak, eğer yaşamın görkemi buysa, altın olmaktansa maden atığı olmak daha iyidir. Baskının ve silindir altından, darphanenin keskin dişlerine, üzerine özgürlüğün işareti basılarak, hiçbir kusuru ya da hatası olmadan rutubet ve küften kurtulup, rafine olmak ne kadar büyük bir sevinç. Ve üzerine görkemli bir işaret basılıp, çok güzel bir altın para olmak ne kadar güzel bir şey. Bir gün sizler ve ben, kurtarıcımızın huzurunda olduğumuzda her yük, her sıkıntı, her yürek acıtan şey için ona teşekkür edeceğiz. Bizlere bilge bir babanın çocuklarına davrandığı gibi davrandığı için ona teşekkür edeceğiz. Ve sevgisinin karanlık yönünden ötürü de ona teşekkürlerimizi sunabileceğiz.